Ayrım 42.
Sükûnetin arkasından. Ama biz şimdi Çin taarruzunun başladığı 26 Kasım gününe dönelim. Kore'deki Amerikan ordusu o güne kadar Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Çin sınırında ne olup bittiğini anlayamamıştı. Önündeki ilk iş olarak General MacArthur'un verdiği emrin uygulanmasını görüyordu. Yaptığı hesaba göre işgali altındaki bölgede hala bir miktar gerilla vardı. Son günlerde baskınları biraz artmıştı. Hem bölgeyi onlardan temizlemek hem de Kuzey Kore'nin tamamına bir bütün halinde hakim olmak için başlatılacak genel taarruzun tüm hazırlığı tamamlanmıştı. 26 Kasım günü taarruzu başlatacaktı. Gerçi bir gün önce kuzeydeki hareketlenme daha da artmıştı. Bir Güney Kore birliği baskına uğramıştı. Ama ordu komuta kademesi buna da gerillaların işidir diye bakıyordu. Bunun bir büyük taarruz göstergesi olduğu kimsenin aklına gelmiyordu. Çünkü tüm dikkatini kendi başlatacağı taarruz üzerinde yoğunlaştırmıştı. Taarruzun karşı taraftan da gelebileceğini hiç düşünmemişti. Amerikalı komutanlar eğer durumun ciddiyetini fark etselerdi elbette başka türlü davranırlardı. Kendi taarruz planlarını daha önceden durdurtup savunma ağırlıklı önlemlere geçerlerdi. Bunu yapmaya ancak Çin taarruzunun geniş bir cephede başlamasından sonra başlayabildiler. Amerikan 8. Ordu Komutanlığı o gün tam bir sürprize uğramış olmanın paniği içinde bir dizi savunma önlemi almaya çalıştı fakat vakit artık hayli geçti. Alınan kararlar ilgili birliklere bildirildi, o arada Türk Tugayına da tebliğ edildi. Türk Tugayına verilen emir görünüşte bir hücum emriydi fakat o da 8. Amerikan Ordusu'nun sağ tarafının savunulması amacını taşıyordu. Tugay'a hücum emri, Tokçon'u kurtar. Tugayımızdan istenilen Kunuri'ye 60 kilometre mesafedeki Tokçon şehrinin düşman kuşatmasından kurtulmasıydı. Düşman daha taarruza başlar başlamaz oraya hücum etmiş, orada şehri savunabilecek durumda olan Güney Kore Kol Ordusu'nun büyük bir bozguna uğratmıştı. Şehrin yeri stratejik açıdan önemliydi. Düşmanın eline geçmesinin önlenmesi elbette faydalı olacaktı. Fakat bir kol orduyu bozguna uğratacak kadar büyük bir düşman gücü karşısında Türk Tugayı'nın gidip bunu başarmasını beklemek ya hayalcilikti ya da Türk Tugayı'nın şehri kurtarmayı başaramasa bile Tokçon'dan Kunuri'ye gelen yolu kapayabileceği hesabına dayanıyordu. O yol bölgedeki ulaşım açısından stratejik önemi büyük olan bir yoldu. Emrin yazıcıya tebliği sırasında onu karargahına çağıran Amerikan komutanı da tekrar "Aman çabuk hareket ederiz çünkü kuşatılmak istemiyoruz." demişti. Tugay komutanı yazıcı Amerikan komutanından bu emri Albay Celal Doray ile birlikte aldı. Tugay'a döndü, Tugay'ın iki taburunu önde bir keşif birliği olmak üzere Dora'nın emrine verdi. Dora 26 Kasım akşamı önde keşif kolu ve birinci taburla birlikte Tokçon'a doğru önceden hareket edecekti. Hazırlıklarını tamamlamakta olan öteki birlikler daha sonra yola çıkacaklardı. Öndeki taburlara yaklaşacaklardı. Tokçon'a yürüyüş devam edecek ve şehrin kurtarılması girişimi başlayacaktı. Tokçon'un Kunuri'ye 60 kilometre mesafede olduğunu söyledik. Ama bu 60 kilometrenin niteliği şuydu. Türk Tugayı'na verilen bilgiye ve haritaya göre bölge dağlık bir bölgeydi. Ve Kunuri ile doğusunda kalan Tokçon arasında yüksek bir sıra dağı vardı. Dağı aşmak için kullanılabilecek yol yer yer çok bozuktu. Yol Vavon diye bir yerin yakınında bir dar boğazın içine giriyordu. Zaman zaman çift taraflı trafiğe müsait olmaktan çıkıyordu. Motorlu araçların manevra yapmalarını güçleştiriyordu. Ayrıca Türk Tugayı'nın Tokçon'a gidecek piyadeyi taşıyacak yeterli aracı yoktu. Tugay komutanı Tahsin Yazıcı Kolordu'dan 50 kamyon istemişti. Bunun gelmesi gecikti. Dora'nın önden gitmesi planlanan grubu yaya olarak yola çıktı. Hava çok soğuktu, gece bastırdıkça daha da soğuyordu. Bir süre sonra da istenilen kamyonların ancak yarısı geldi. Gerisinin gönderilemeyeceği bildirildi. Yazıcı gelen 25 kamyonun Tokçon yolunda gidip gelerek birlikleri grup grup taşımasını planladı. Kamyonlar ilk olarak önden yaya giden Dora grubunu alıp ilerleyişini hızlandırmaya gönderildi. Sonra geri dönecekler, başka grupları alıp götüreceklerdi. Önden giden Dora grubunun iki taburundan biri Vavon'a vardı. Önündeki dar boğaza girmek için sabaha kadar orada bekledi. Sabah geriden gelen diğer birlikler de oraya yaklaşmış olacaktı. Boğazdaki yola girilmeden önce iki yanındaki tepelerin üstü kontrol altına alınacaktı. Sabah olunca 27 Kasım sabahı aksilikler birbirini izledi. Biri Türk Tugayı'nın birinci taburunun arkasından gelen ikinci taburunun yanlış yola sapması ve kendisinden bir süre haber alınamamasıydı. Bir diğeri birinci tabur içinde de öndeki grupla arkadaki gruplar arasında telsiz bağlantısının kurulamamasıydı. Aslında Tugay ile Amerikan ordusu arasındaki iletişim de doğru dürüst işlemiyordu. Tugay'ımız Amerikan ordusunun ve tümeninin ne durumda olduğunu da bilemiyordu. Tahmine göre uygulama. Üstten Amerikan uçakları uçuyor ve uzaktan bomba sesleri geliyordu. Belli ki Tokçon civarındaki hedefleri bombalıyorlardı. Ancak onların da hedeflerini doğru tayin edip edemediği belli değildi. Sonradan anlaşılacaktı. Uçaklardan dağlar üzerinden Kunuri yolunda hızla ilerleyen birlikler görülmüş ve düşman oldukları sanılarak ateş altına alınmışlardı. Oysa onlar Çinlilere karşı yenik düşüp kaçan Güney Kore Kol Ordusu'nun askerleriydi. Buna benzer yanlışlıklar karadaki harekat sırasında da olabiliyordu. Bir Amerikan tank birliği aynı şekilde bir Güney Kore grubunu yok etmişti. Bu gibi durumları izah etmek için söylenen şey aynıydı. Deniliyordu ki, biz savaşın bu aşamasında artık hiçbir risk alamayız. Tahminlerimize göre hareket etmekten başka çaremiz yoktur. Albay Celal Doran'ın kendi birliklerinin harekatıyla ilgili anılarında da tahminlere göre hareket etmenin örnekleri vardı. Biri şöyleydi. Keşif takımı silahlı ve sivil Koreli kıyafetinde düşman gerillacılarla ve keşif kolları oldukları tahmin edilen 30 kişilik bir kuvvetle karşılaştıklarını ve ateş ederek tard ettiğini yani uzaklaştırdığını bildirmekteydi. Bir diğeri daha ayrıntılıydı. Düşman istikametinden çoğu silahlı ve bir kısmı silahlı Güney Kore ordusuna mahsus melbusat, elbiseler ve teçhizatı takınmış ve aralarında bazı sahte yaralılar da bulunan ve perakende bir halde ardı ardına gelen askerler. Bunların arasında çoğunun elinden tutmuş yaya olarak nefes nefese adeta koşarcasına gelen kadınlar. Öküzünün sırtına birkaç parça eşya yükleyerek ilerleyen erkekler. Hepsi bize doğru heyecanla yaklaşmaktaydı. Koreli tercümanlarla yaptırdığımız soruşturmalarda askerlerin Güney Koreli olduklarını, birliklerinin büyük düşman kuvvetleri karşısında dağıldıklarını, kadın ve erkeklerin de düşmanın Tokçon'u işgal etmesi üzerine onların şerlerinden kurtulmak için muhacir yani göçmen olarak kaçtıklarını merhamet celbeden bir eda ile ifade ediyorlardı. Dora başlangıçta bunları silahları ellerinden alınarak bir noktada toplattığını, fakat sonra sayılarının artması üzerine Tugay'ın askeri polisi tarafından geriye sevk ettirdiğini ve sonradan bunların düşman gerillaları olduğunun anlaşıldığını yazıyor. Tokçon'u Çin kuvvetlerinden kurtarma girişimine hazırlanan Tugay'ımızın sık sık karşısına çıkan sorun ilk görev yerlerinde karşılaştığı sorundu. Kuzeyden gelenlerin mülteci mi yoksa gerilla mı olduğunu tahmin etme sorunu. Birçok durumda bu tahminlerin yanlış çıkması ihtimali daha fazlaydı. Ama çok şiddetli geçeceği anlaşılan bir savaş aramak kalmışken, o ihtimal üzerinde artık kimse kafa yormuyordu. İkinci emir, hücumu bırak savunmaya bak. 27 Kasım günü öğle saatlerinde Tugay yolun Bavon'dan sonraki dar boğazın hakim tepelerini kontrol altına tutarak boğazın içinden geçişini sürdürüyordu. Boğazın son kısmı yokuştu. Motorlu araçlarla piyadeler de o yokuşu güçlükle çıkıyorlardı. Birinci taburun öncü kısmı boğazın çıkışına varmıştı. Fakat gerisinin gelişi, yol durumu dolayısıyla çok yavaş oluyordu. Tüm Tugay'ın boğazdan çıkışını tamamlamasına daha saatler vardı. İşte o sırada Amerikan komutanlığının Tugay'la kesilen bağlantısı tekrar kuruldu. Ve yazıcıya yeni bir emir ulaştı. Özeti şuydu. Tokçon'a giriş durdurulacaktı. Tugay boğazdan çıktıktan sonraki yerin biraz ilerisinde mevzilenecek, yolu kapatacak ve savunma haline geçecekti. Çünkü Tokçon yolunun daha ilerilerinde bir düşman alayının varlığı saptanmıştı. General yazıcı anılarında emrin bu kadar olduğunu belirterek kendisine muharebe durumu hakkında başka hiçbir bilgi verilmediğinden şikayet eder. Durum değerlendirmesi yapmaktadır. Bir gün önce aldığı emir bir taarruz emri iken şimdi bir savunma emri almaktadır. Bunun anlamı ne olabilir? Acaba Amerikan ordusu tümüyle bir savunmalı çekilme planı mı uygulamaya başlamıştır? Öyle de olsa Türk Tugayı'nın savunmaya geçmesinin istendiği yerin savunmaya hiç de müsait olmadığı bilinmemekte midir? Eğer Tokçon yolunda bir düşman alayı varsa Türk Tugayı'nın durumu, boğazın öteki tarafındaki savunulması güç arazide çok daha zorlaşır. Tugay'ın tamamı boğazdan oraya çıkıp mevzileninceye kadar düşmanın rahatça kuşatıp ezebileceği durumda kalır. Ayrıca gece yaklaşmaktadır. Türk Tugayı'nın tercihi de bilmediği bir arazide gece muharebelerine girmekten kaçınıp gündüzü beklemektir. Bu bakımdan boğazın gerisinde Tugay'ın sabahleyin hareket ettiği Vavon bölgesi, yolun kapatılmasına ve savunulmasına çok daha elverişlidir. Çare oraya dönülmesidir. Yazıcı, emir yanlış, ben buna uymam. Tahsin Yazıcı anılarında anlattığı bu düşüncelerini Amerikan komutanlığına iletip emrin değiştirilmesini istemek için komutanlıkla temas aramış fakat buna imkan bulamamıştır. Bunun üzerine daha fazla vakit kaybetmemek için sonradan çok tartışılacak olan kararını verir. Kol ordunun emri yerine getirilmeyecektir. Türk Tugayı'nın birlikleri geçmekte oldukları boğazda bulundukları yerde durup geri döneceklerdir. Boğaz geçişinde en arkada kalan birlik öncü birlik haline gelecek, en öndeki keşif kolu da artçı birlik görevini üstlenecektir. Böylece aynı yol bu defa geriye doğru bir kere daha geçilecektir. Yol sabahki çıkış yeri olan Vavon bölgesinde kapatılacaktır. Bu tabii çok güç bir iştir, bunu Yazıcı da anılarında belirtiyor. Şöyle diyor: Vavon boğazından ilerleme yorgunluğuna bir geri dönüş yorgunluğunun eklenmesi fazla olacaktı. Fakat birlik ve vazife emniyeti için buna katlanmak şarttı. General Yazıcı gibi Albay Celal Dora'da anılarında bu kararın doğru olduğunu belirtir. Yazıcı'nın birçok kararını eleştirdiği halde o dönüş emri için şunu yazar: Generalin bu kararı çok yerinde ve isabetli bir karardı. Kol ordu emrine sadık kalarak orada savunmaya geçmek Tugay'ı çok müşkül durumlara sokabilirdi. Tugay'ın katlandığı yorgunluk ve eziyet gerçekten az değildi. Özellikle motorlu araçların ancak tek aracın geçişine izin verebilecek kadar dar yolda geri dönüş manevrası yapmaları fevkalade güçtü. Bunun için defalarca General Duran'ın anılarına göre bazen 30-40 defa gel git yapmaları gerekiyordu. Bir araç dönerken yakınındakiler onu beklemek zorunda kalıyorlardı. Piyadeler bu manevralar sırasında bulabildikleri boşluklardan geçip ilerleyebiliyorlardı. Fakat motorlu araçların dönüşleri bir türlü gereken hızı kazanamıyordu. Gündüz 16 civarında başlayan bu dönüşlerde vakit gece yarısına vardığı halde motorlu araçların ancak yarısı geriye doğru gidebilip boğazın Vavon ucundan çıkmayı başarabilmişti. Geride kalanların aynı sonuca en erken sabah vakti ulaşabilecekleri tahmin ediliyordu. Ama ya sabaha kadar düşman tarafından bir saldırı harekete gelirse? Yazıcının, Dora'nın ve Tugay'ımızın subaylarından erlerine kadar herkesin aklından geçen endişe oydu. Hepsinin ortak dileği şöyle özetlenebilirdi: aman sabaha kadar şu dönüş işini tamamlayalım da saldırı olacaksa o zaman olsun. Albayım basıldı. O dilek gerçekleşmedi. Gecenin saat 3'ünde geriye dönen birliklerin en geride kalanlarının bulunduğu yerden silah ve bomba sesleri işitildi. En geride kalan birlik, boğaza ilk girişte en önde keşif kolu olarak görev yapan, dönüşte ise artçı birlik olarak en geride kalan birlikti. Fakat oradan gelen silah ve bomba sesleriyle ilgili durumu saptamak uzun süre mümkün olmadı. Çünkü arada iletişim kalmamıştı. Telsizlerin güçleri o kadar uzak yerle bağlantı kurmaya yetmiyordu. Telefon telleriyle kurulan bağlantı da işlemiyordu. General Yazıcı ile Albay Dora ve bazı subaylar o sırada geçici Tugay karargahı olarak kullanılmaya başlayan bir barakadaydılar. Yeni bir keşif kolu kurarak ateş seslerinin işitildiği yere göndermeye karar verdiler. Ama haber bu kararın uygulanmasından önce geldi. Sabaha karşı saat 4 civarında barakanın kapısı hızla açıldı, içeriye 2 subayla 4 er girdi. Boğaza keşif kolu olarak girip artçı olarak çıkmaya çalışan birliktendiler. Albay Dora yazıyor: hepsi de çok heyecanlıydılar. Beni görür görmez içlerinden üsteğmen Kamil Doğan, albayım basıldık, bizden başka kurtulan olmadı dedi. Anlattıklarının özeti Dora'nın yazdığına göre şuydu: düşman onlara Tugay'la birlikte bulunan Amerikalı muhabere yüzbaşısının bozulan arabasının tamiri sırasında baskın vermişti. Amerikalı yüzbaşı birlik subaylarından tamir işi bitene kadar oradan ayrılmamalarını rica etmişti. Onlar da birliği bekletmişlerdi. Fakat birdenbire yolun iki tarafından makineli tüfek ve makineli tabanca ateşiyle bir saldırı başlamıştı. Düşman el bombası ve havan da kullanarak yaklaşmış ve yakın mesafeye gelerek ateşe devam etmişti. Birlik bu ateşe mukabele etmiş ama sonuçta birçok şehit vermişti. Üsteğmen muharebe sırasında yol kenarındaki uçuruma yuvarlanmıştı. Orada aynı şekilde oraya düşen bir subay ve iki erle karşılaşmıştı. Saldırı bittikten sonra toparlanıp gece karanlığında yol alarak Tugay merkezine ulaşmışlardı. Bu durum üzerine Tugay'dan derhal baskın yerine gitmek üzere bir bölük görevlendirildi. Yeni hazırlanan keşif kolu da bölükle birlikte gidecekti. Fakat sabahın ilk ışıklarıyla birlikte o karar uygulanamaz hale geldi. Bu defa birliklerimizin dönüş yaparak çıktığı boğazın çıkış yerinden önce makineli tüfeklerin sonra havan mermisi patlamalarının sesleri geldi. Orası yazıcıyla donanın bulunduğu barakadan 3 kilometre kadar uzaktaydı. Orada çıkışını tamamlamış olan 3. tabur vardı. Biraz sonra yeni kurulan telefon hattından tabur komutanının sesi duyuldu. Taburunun 10. bölüğüne saldırı olduğunu bildiriyor, acele yardım rica ediyordu. En başta da düşmana topçu ateşi açılmasını istiyordu. Tugay merkezine hemen harekete geçildi. Fakat boğazdan diğer birlikler gibi gece vakti çıkabilen topçu taburu henüz bir ateş hazırlığına geçememişti. Bunu yapması daha vakit alacaktı. Yardım için hazırlanan diğer birlikler daha çabuk toparlandılar. Ama cepheden gelen yeni haberler düşman saldırısının hedefinin 10. bölükten ibaret olmadığını gösterdi. Hedef çok daha genişti. Düşman cepheden bir alayla taarruz ediyordu. Ayrıca cepheden bakışta henüz gerisi görünmeyen büyükçe bir yürüyüş kolonunda Tugay'ın solundan geçerek bir kuşatma hazırlığına geçtiği seziliyordu. 3. taburun 10. bölüğüne saldırıyla başlayan bu operasyonun durdurulması için 3. taburun diğer birlikleri aşamalı olarak devreye sokuldu. Bunu cephe gerisinden diğer kuvvetlerin gelmesi izledi. Celal Doran'ın da yeni bir muharebe grubuyla katıldığı muharebe hatları giderek genişledi ve Türk askeri ilk süngü hücumunu o muharebede yaptı. İlk süngü hücumu. Bu şöyle oldu. 3. taburun 10. bölüğe yardımcı olma görevini alan 9. bölükte düşman saldırısı karşısında kalmıştı. Saldırı çok etkiliydi. Çünkü düşman araziye hakim bir tepeyi elinde tutuyordu. Oradan hem tüm bölgeyi kontrol ediyor hem de gerekli gördüğü yerleri makineli tüfek ateşi altına alıyordu. Bundan kurtuluşun tek çaresi o tepeyi düşmanın elinden almaktı. Bunu 9. bölükten Teğmen Orhan Özcan'ın takımı süngülerini takarak başardı. Karşı tarafın hiç beklemediği bir anda el bombalarıyla hücum ederek tepeyi hızla çıktılar ve süngüleriyle amaca ulaştılar. Tepenin işgali düşmanın Türk birliğinin gücünü olduğundan fazla sanmasına yol açmış olacak ki saldırılar bir süre için kesildi. Türk Tugay'ı biraz vakit kazandı. Gerçi çok zayiat vermişti. İlk sayıma göre 150 dolayında kaybı vardı. Fakat tepeyi ele geçirmeseydi daha fazla kayba uğrayabilirdi. Kore Savaşı tarihine Wavon Muharebesi diye geçen bu muharebe asıl Amerikan ordusunun sağ kanadındaki birliklerinin işine yaradı. Çünkü kuzeyden gelen Çin birliklerinin Türk Tugay'ını Wavon'da baskına uğratırken asıl amaçları Amerikan ordusu kuvvetlerini sağ kanadından kuşatmaktı. Çinliler Amerikan kuvvetlerine cepheden saldırmışlar ve büyük darbeler vurmuşlardı. Amerikan ordusu daha önce değindiğimiz gibi kuzeyden güneye doğru Amerikan tarihinin en uzun ricatına başlamıştı. Türk Tugay'ının direnişi Çin birliklerinin Amerikan ordusunun bir tümenlik askerini tehdit eden kuşatma girişimlerini bir gün içinde olsa durdurtmuştu. Fakat bu durdurtmanın arkasından Türk Tugay'ının da geriye çekilmesi başlayacaktı. Tugay aynı günün 28 Kasım gününün gecesinde güvenlik koşullarını çok zayıf bulduğu Wavon Boğazı ağzından geriye doğru 8 kilometre güneydeki Sinimni köyüne gidip orada mevzilenecekti. Türk Tugay'ının çekilişi. Çekilme gece başladı, gece yarısına doğru tamamlandı. Türk Tugay'ı son düzenlemelere göre Amerikan ordusunun 2. tümenine bağlıydı. Fakat tümenden hiçbir haber çıkmıyordu. Yazıcının anılarında yazdıklarıyla. Türk Tugay'ı en sıkışık olduğu 29 Kasım gecesi yardımsız kendi başına bırakılmıştı. Bu hal Tugay'da derin bir teessür ve itimatsızlık yaratmış ve bunun acı tesir ve hatırası hayli devam etmişti. Sonra şu anlaşılacaktı. Amerikan tümeninin komutanlığı o sırada hızlı bir şekilde geriye çekilip kendi varlığını kurtarmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Emrine verilen Tugay'ın geleceğiyle ilgilenmeyi ise aklına bile getirmiyordu. Türk Tugay'ın da General Yazıcı'nın yanında bazı Amerikalı danışmanlar vardı. Fakat onlar da kendi merkezlerinden kopuktular. Bağlantı kopukluğundan onlar da şikayetçiydiler. Sinimni'de bir de Amerikan tank takımı vardı. O da aynı durumdaydı. Sinimni, Wavon ile Kunuri arasındaki yolun ortasında küçük bir köydü. Onun Kunuri'ye doğru biraz ilerisinde Keshon adlı bir başka köy vardı. Tugay'ın komutanlık yeri olarak o köyün okulu seçilmişti. General Yazıcı ve Amerikalı danışmanlar oradaydı. Birlikler Sinimni köyü ve civarına yerleşmişlerdi. Fakat şu belliydi, düşman kuvvetleri de civardaydı. Birliğin Sinimni'ye çekilişini yakından takip etmişlerdi. Her an bir baskına geçebilirlerdi. Ancak Türk Tugayı'nda herkes büyük bir yorgunluk içindeydi. 3 geceden beri doğru dürüst uyuma imkanını bulamamış olanlar çoktu. Hava ayazdı, derece sıfırın altında 10 civarındaydı. Sığınacak yerler yoktu. Isınma ancak ateş yakarak sağlanabiliyordu. Ateş yakmak da düşman için tam bir hedef oluşturduğu için yasaktı. Ama o yasağı aldırmayanlar da oluyordu. Sinimli baskını. Çinlilerle Güney Kore kuvvetlerinin Türk Tugayı'nın yerleştiği Sinimli köyüne gece baskını harekatı gece yarısından kısa bir süre önce başladı. Köyün etrafındaki yerlerden önce fenerler yandı söndü. Türk Tugayı artık bunun anlamının farkındaydı. Düşman birlikleri kendi aralarında fener yakarak haberleşiyorlar ve daha önce hazırlanmış plana göre saldırılarını başlatmaya hazır hale geliyorlardı. Sonra makineli tüfeklerin ateşi, el bombaları ve ortalık kısa zamanda mahşer yerine dönüyordu.